Eroin, Christian F. 7. kaset, 2. yüz. Ama aslında gitmek istemiyordum işte. Bu yüzden de millete birkaç defa yapamayacağım artık. Lütfen beni eve bırakın. Sonra yine alışverişe çıkarsınız dedim. Dedim ama bana öyle bir baktılar ki sanki deliymişim gibi. Çünkü onlar için Noel alışverişi yılın en büyük olayıydı. Akşam da arabayı bulamadılar. O park yeri senin, bu park yeri benim aranıp durduk. Bu beni bayağı neşelendirdi çünkü artık bir topluluktuk. Laflarımız birbirine karışıyordu. Herkesin başka bir önerisi vardı ama nihayet hepimizin hedefi ortaktı. Şu Allah'ın belası arabayı bulmak istiyorduk. Ötekilerden önemli farkım şuydu ki bütün bunları komik buluyordum. Oysa ötekiler gittikçe korkuya kapılıyorlardı. Bu arada hava da bayağı soğuktu. Herkes titriyordu. Yalnız ben soğuktan pek etkilenmiyordum çünkü daha nelere alışıktım. Nihayet teyzem Karstadt mağazasının girişinde mağazanın kaloriferlerine bağlı olan ve sıcak hava püskürten demirlerin üstünde durdu. Artık bir adım atmak istemiyordu. Eniştem onu bu sıcak yerden zorla sökmek zorunda kaldı. Sonra arabayı bulunca hepimiz birden güldük. Dönüşte kendimi çok iyi hissediyordum. Kendimi nasıl olduysa ait olduğum bir aile içinde hissettim. Biraz ötekilere uydum, en azından buna çalıştım. Zor bir şeydi ama. Her lafıma dikkat etmem gerekiyordu. Bok kelimesini ağzımdan kaçırdığım zaman ninem hemen böyle güzel bir çocuk nasıl böyle çirkin bir laf eder diyordu. Sonra da sinirlendiğim için münakaşa çıkıyordu. Sonunda da köpürüyordum. Noel geldi. 2 yıldır ilk kez bir Noel ağacının karşısındaydım. Son 2 Noel arifesinde piyasadaydım. Ancak kendimi toparlamaya ve hediyelere sevindiğimi göstermeye karar verdim. Sonra hediyelere gerçekten de sevindim. Noel'de hiç bu kadar hediye almamıştım. Fakat bir an kendimi hediyelerin değerini tahmin edip bunlara kaç çeyrek alınabileceğini hesaplarken yakaladım. Noel'de babam da geldi. Her zamanki gibi evde oturmaya pek dayanamadı. Birlikte bir yeni yetmeler diskoteğine gittik. 2 Noel akşamında orada 6-7 romlu Coca-Cola devirdim. Sonra da taburenin üstünde uyukladım. İçki içmeme babam bayağı mutlu oldu. Kendi kendime eninde sonunda bu köy gençliğine alışacaksın, bu disko müziğine de dedim. Ertesi gün babam Berlin'e geri döndü çünkü akşam bir buz hokeyi maçı vardı. Arada geçen zaman içinde babam sıkı bir buz hokeyi seyircisi olmuştu. Noel tatilinden sonra okula başladım. Ortaokulun, dipnot, Almanya'da öğrenciler 6 sınıfta 3 okula ayrılırlar. Hauptschule, Realschule ve Gymnasium. Hauptschule 9. sınıfa kadardır. Mezunları zanaat öğrenebilirler ya da çeşitli meslek liselerine gidebilirler. Realschule 11. sınıfa kadardır. Teknisyenlik okullarına ve akademilerine gitme hakkını verir. Gymnasium 13. sınıfa kadar gider. Mezunları not ortalaması sırasıyla üniversitelere alınır. Çok iyi bir not ortalamasına sahip olanlar birinden ötekine geçebilirler. Burada söz konusu olan Realschule'nin 9. sınıfıdır. 9. sınıfına başladım. Başlangıçta okuldan korkuyordum. Çünkü 3 yıldır derse girmemiştim. Hele son yıl ancak birkaç ay okulda bulunmuştum çünkü diğer zamanlar ya eroini bırakmakla meşguldüm, ya hastaydım ya da okuldan kaçmış oluyordum. Ama daha ilk günden okul bayağı hoşuma gitti. Sınıfa girdiğimde bütün sınıf beyaz, bomboş bir duvara resim yapmakla meşguldü. Ben de onlara katıldım. Güzel eski evler yapıyorduk. Tam rüyalarımdaki gibi evlerdi bunlar. Evlerin önünde neşeli insanlar duruyordu. Sokakta da bir palmiye dikiliydi. Bu palmiyeye bir deve bağlanmıştı. Harika bir resim. Resmin üstüne kumsal asfaltın altındadır yazdık. Dipnot, kumsal asfaltın altındadır son yıllarda başlayan gençlik hareketlerinin çoğu tarafından benimsenen temel sloganlardan biri. Bununla gençler tepki duydukları ve reddettikleri kent ve toplum hayatından kurtulmanın doğaya, doğallığa dönmekle mümkün olduğunu anlatmak istiyorlar. Fakat slogan aynı zamanda gençlerin boş duran evlere el koymaya da başka türlü eylemlerde polisle anlaşmazlık ve çatışma çıktığında kaldırım taşlarını söküp atmalarını da simgeliyor. Köyün ve yakınımızdaki kasabanın gençlerini de hayatlarından pek memnun olmadığını anlamakta gecikmedim. Dış görünüşüyle çok şey Berlin'den farklı olsa da. Okulda Berlin'deki kadar şamata yoktu. Çoğu öğretmen hala sözünü dinletebiliyordu. Gençlerin çoğu da oldukça uslu davranıyordu. Bir sürü eksiğin bulunmasına rağmen okulda başarılı olmayı istiyordum. Hiç değilse orta öğrenimimi tamamlamalıydım. İlkokuldan beri ilk defa ev ödevi yapıyordum. 3 hafta içinde sınıfa bayağı ayak uydurmaya başlamıştım. Bu okulda gerçekten iyi şeyler yapabilirim duygusuna kapıldım. Bir gün yemek pişirme kursundaydık ki müdür beni çağırdı. Masanın başında sinirli sinirli bir dosyayı karıştırıyordu. Dosyanın hakkımda Berlin'den gönderilen bilgiler içerdiğini hemen anladım. Bu dosyada hakkımdaki her şeyin yazılı olduğunu da biliyordum. Gençlik dairesi bir ara Berlin'deki okuluma bütün bilgileri vermişti. Müdür biraz öksürdü. Sonra üzülerek beni bu okulda tutamayacağını söyledi. Bir ortaokulun isteyeceği şartları yerine getiremezmişim. Dosyam adamı o kadar telaşlandırmış olmalı ki beni dersin tam ortasında çağırtmıştı. Beni rahat şuleden şutlamak için o günkü derslerin bitmesini bile bekleyememişti. Bir şey demedim çünkü konuşamıyordum bile. Müdür benden hemen kurtulmak istiyordu. Hemen bir sonraki teneffüste bir alt düzeydeki bir ortaokulun müdürünün karşısında boy göstermem gerekiyordu. Bitmiştim. O ortaokula geçerken kendimde değildim. Müdürün karşısına çıktığımda ağlamaya başladım. Müdür bunun o kadar kötü olmadığını söyledi. Derslere yüklenip iyi bir diploma almam gerekirmiş. Müdürün yanından ayrılır ayrılmaz yine bilançomu çıkardım. Aslında kendime acımıyordum. Şimdiye kadar yaptıklarının faturasını eline verecekleri açık bir şey değil miydi sanki? Dedim kendi kendime. Birden eşsiz başlayacağım yepyeni bir hayata ilişkin bütün hayallerinin saçmalık olduğunu uyandım. Ötekiler şu an nasıl olduğuma bakmıyorlardı. Geçmişimle değerlendiriyorlardı beni. Annem, teyzem ve tabii müdür. Bugünden yarına bambaşka bir insan olamayacağımı anlamıştım. Bedenim ve ruhum yepyeni faturalar çıkarıyordu. Karaciğerimin rezilliği bedenime ne haltlar ettiğimi hatırlatıyordu bana. Teyzemdeki hayata da birden ayak uydurabildiğim söylenemezdi. En küçük olayda patlıyordum. Sürekli çıngar çıkıyordu. Telaşa ve gerilime dayanamıyordum. Moral çöküntüsü içinde olduğum anlarda uyuşturucularla bu durumdan nasıl kolaylıkla sıyrıldığım aklıma geliyordu. Okuldan atıldıktan sonra derslerde kendime güvenim yok olmuştu. Oldukça isteksizdim yine. 3 hafta içinde okuduğum okulda başarılı olup olamayacağım kesinlikle belli olmadığı halde atılmam karşısında çaresizdim. Geleceğe ilişkin hiçbir tasarım yoktu artık. Aslında yine düzey ayrımının olmadığı bir okula girebilirdim. Orada da yeteneğimi gösterebilirdim. Otobüsle gidebileceğim böyle bir okul vardı ama orada da başarısızlığa uğramaktan çok korkuyordum. Şimdiki okuluma atılmanın ne anlama geldiğini ancak aradan zaman geçtikten sonra kavradım. Bizim orada 2 disko vardı. Birine daha üst düzeydeki okulların öğrencileri, ötekine benim okulum gibi okulların öğrencileriyle çıraklar gidiyordu. Önce ben de ilk diskoya gidiyordum ancak atıldıktan sonra orada bana ters ters baktıkları duygusuna kapıldım. O zaman öteki diskoya gitmeye başladım. Bu benim için yepyeni bir deney olmuştu. Berlin'de böyle ayrım yoktu. Ne okulumda ne de piyasada. Yeni okulumda ayrım daha okul bahçesinde başlıyordu. Bahçenin tam ortasında bahçeyi ikiye bölen beyaz bir çizgi vardı. Teneffüslerde statüsü daha yüksek olan okulun öğrencileri çizginin bir tarafında dolaşıyordu. Çizginin öteki tarafında da aşağı statülü öğrenciler. Beyaz çizgiyi geçmek yasaktı. Anlayacağınız eski sınıf arkadaşlarımla ancak o çizgiyi geçmeden konuşabiliyordum. Hayatta hala bir yere gelebilecek gençlerle zaten toplumca en aşağı konuma layık görülen gençler arasındaki ayrımın bana en ağır gelen yanı buydu. İşte benim uyacağım toplum buydu. Uymak, ninemin 10 kelimesinden biri buydu. Buna karşılık üst statüdeki okuldan atıldığımda, okul dışında şimdiki okulumun öğrencileriyle arkadaşlık etmemi, yine üst düzeydeki okulların öğrencileriyle arkadaşlık etmemi istiyordu. Artık torununun hangi okulun öğrencisi olduğunu kabul etsen iyi olur. Ben bu durumumu ayak uyduruyordum. Bu okulda da arkadaşlar edindim dedim ona. Yine acayip çıngar koptu. Önce okulla ilgilenmek istemiyordum fakat sonra sınıf öğretmenimizin bayağı iyi biri olduğunu gördüm. Yaşlıcaydı. Görüşleri bayağı eski moda, gerçekten tutucu biriydi. Bazen Nazilerin iyi yanları olduğunu bile düşündüğüne karar veriyordum ama bağırıp çağırmadan da otorite sağlayabiliyordu hiç değilse. Sınıfa girdiğinde ayağa kalkmamızı şart koşmayan tek öğretmen oydu. Hiçbir zaman gerilim içinde değildi ve gerçekten de öğrencilerle tek tek ilgileniyordu. Benimle de ilgilendi. Bazı toy öğretmenlerde de bayağı idealizm vardı gerçi, fakat bir türlü işleriyle başa çıkamıyorlardı. Meselenin ne olduğunu öğrencilerden çok daha iyi bilmiyorlardı. Bazen işi oluruna bırakıyorlar, ortalık kargaşaya boğulunca da bağırıp çağırıyorlardı. Her şeyden önce bizi uğraştıran sorunlara kesin cevapları yoktu. Lafa hep eğer ve amayla başlıyorlardı çünkü oldukça kararsızdılar ve işlerin doğrusunu eğrisini kendileri de pek bilmiyorlardı. Sınıf öğretmenimiz bizim okuduğumuz okul türündeki okullarda okuyan öğrenciler konusunda hayallere kapılmıyordu. Bize olağanüstü güçlük çekeceğimizi söylüyordu, fakat biraz çaba sarf ederek bazı alanlarda daha üst düzeydeki okulların öğrencilerinden üstün olabilirdik. Örneğin imlada diyor, günümüzde hiçbir lise mezununun imlasının tam olmadığını söylüyordu. Gayet düzgün bir Almanca ile iş müracaatı yazabilmenin şansımızı artıracağını anlatıyordu. Bize üstünlük taslayan insanlara nasıl davranacağımızı da öğretmeye çalışıyordu. Her zaman da büyük lafları vardı. Çoğu zaman da 100 yıl öncesinin bilgelikleri, deyişleriydi bunlar. Gülünebilecek şeylerdi. Öğrencilerin çoğu da zaten gülüyordu. Ancak ben bunlarda bir gerçek payı bulunduğuna inanıyordum. Çoğu zaman ondan farklı düşünüyordum. Fakat akla karayı biliyor gibiydi ve bu yanı hoşuma gidiyordu. Öğrencilerin çoğu sınıf öğretmenimizi pek sevmiyordu. Onlar için çok yorucu biriydi. Sürekli ahlaktan bahsetmesi onları sinir ediyordu. Çoğu zaten tümüyle ilgisizdi. Birkaçı iyi bir diploma almaya bakıyordu. Bu sayede belki bir yere çırak olarak kapağı atabilmek için. Uslu uslu ödevlerini yapıyorlardı bunlar, ama bir kitap okumak ya da bir konuyla ilgilenmek onların yapacağı iş değildi. Sınıf öğretmenimiz ya da öteki öğretmenlerden biri bir tartışma başlatmaya çalışsa hepsi aval aval bakıyordu. Sınıfımdakilerin de tıpkı benim gibi geleceğe ilişkin tasarıları yoktu. Bir ortaokul öğrencisi ne tasarlayabilirdi ki zaten? Şansı varsa çırak olarak bir yere kapağı atar, şansı yoksa bulabildiği herhangi bir işe girer. İleride ne yapacakları sınıftakilerin çoğunu ilgilendirmiyordu. Belki bir mesleğe çırak olarak başlayabilirler ya da vasıfsız işçi olarak para kazanabilirlerdi. Ya da başıboş ailelerine dayarlardı sırtlarını. Genel kanı şuydu: hiçbirimiz aç kalmayız. Öbür yanda doğru dürüst bir halt olma şansı yok. Niye uğraşalım o kadar? Birkaç tipin ileride hırsız, gangster filan olacağı kestirilebiliyordu. İçenler de vardı. Kızlar zaten ilerisi için bir şey düşünmüyordu. Onlara bakacak birilerinin çıkacağı belliydi zaten. O zamana kadar da tezgahtarlık, bant başında işçilik yapabilir ya da bir şey yapmadan oturabilirlerdi. Öğrencilerin hepsi de böyle değildi ama okulun genel havası buydu. Hayata gayet somut bakıyordu herkes. Hayaller yoktu. İdeal midyal hak getire. Bu beni bayağı bozdu. Uyuşturucusuz hayatımı çok farklı düşünmüştüm. Gençlerin tam bir rezaletin göbeğinde debelenmekte olduklarını düşünmeye başladım. Hiçbir şeye sevinmiyorlardı ki. 16 yaşında bir motosiklet sahibi olmak, 18'inde altına bir araba çekmek sanki şarttı. İnsan bunlara sahip olmayınca daha aşağı bir konumda sayılıyordu. Benim bütün hayallerimde de önce kendi evime, sonra da kendi arabama sahip olma arzusunun yer almasından daha doğal bir şey olmazdı elbette. Annem gibi bir ev için, yeni bir kanepe için uğraşıp didineceğimi düşünmüyordum. Bunlar büyüklerin anlamsız idealleriydi. Bir şeylere sahip olabilmek için yaşamak. O birkaç parça eşya falan, maddi şeyler bana göre de sanırım öbür gençlerin birçoğuna göre de yaşamak için gerekli asgari ön koşullardı. Ama bunlardan öyle bir şeyler olmalıydı insanın hayatında. Hayatı anlamlı kılan bir şeyler. Ama ufukta bu türden hiçbir şey görünmüyordu. Kendimi de aralarında saydığım bazı insanlarsa hayatı anlamlı kılacak bir şeylerin arayışı içindeydiler. Okulda nasyonel sosyalizm üzerine konuşulduğunda oldukça kararsız duygulara kapılıyordum. Bir yandan insanların bunca vahşeti yapabilmiş olmaları midemi bulandırıyordu. Öte yandan eskiden insanlar hiç değilse bir takım şeylere inanmışlar diye düşünüyor, bunu olumlu buluyordum. Bir derste söyledim de bunu. Bu açıdan Nazi döneminde yaşayan bir genç olmak isterdim. O zamanlar gençler neyin ne olduğunu biliyorlardı. Henüz idealleri vardı. Bir genç için yanlış ideallere sahip olmanın hiç ideali olmamaktan daha iyi olacağını sanıyorum dedim. Bunu söylerken tamamen ciddi değildim ama sözlerimde biraz gerçek payı olduğunu sanıyordum. Bizim oradaki gençler de artık her yola takılıyorlardı. Çünkü büyüklerin sunduğu hayat onları tatmin etmiyordu. Hatta şiddet eğilimi bile köyümüzde taraftar buldu. Sopa yemektense atmak. 2 yıl önce Berlin'de olduğu gibi buradaki gençler de punk hareketine kapılıyorlardı. Normal zamanda gayet akıllı uslu olan gençlerin punk olayına hayranlık duyması beni ürkütüyordu. Çünkü bu hayvanca şiddet içeren bir ritme sahipti. Bizim oradaki bir punkçuyu bayağı iyi tanıyordum. Çengelli iğnesini yanağına batırmadığında ya da gürzünü eline almadığında bayağı oturup iki laf edilecek gibi biriydi. Sonra bizim köyün kahvesinde çocuğa olan oldu. Üzerinde 2 iskemle kırmış, bir de kırık şişeyi karnına batırmışlardı. Hastanede güçlükle kurtarabildiler. Şiddeti en fazla kız erkek ilişkilerinde hissettim. Herkes kadınların erkeklerle eşitliğinden bahsediyordu ama oğlanların kızlara karşı şimdiye kadar hiç bu kadar zorbaca davranmadığına inanıyordum. Güç ve başarı istiyorlar, bunları başka yerde elde edemeyince de kadınlardan koparmaya çalışıyorlar. Diskolardaki tiplerin çoğundan nefret etmeye başladım. Görünüşüm ötekilerden biraz farklı diye bunlar habire bana çatıp duruyorlardı. Islıkları bizimle bir denemez miydin filan cinsi lafları beni Kurfürstenstraße'deki müşterilerin tavırlarından da daha fazla sinir ediyordu. Berlin'de müşteriler birine arabaya atlaması için işaret ettiklerinde hiç değilse gülümserdi. Bu adamların buna bile ihtiyacı yoktu. En azından öyle sanıyorlardı. Bana öyle geliyor ki çoğu müşterinin fahişelere davranışı bu toy delikanlıların sevgilerine davranışından daha sevecendi. Bu tipler herhangi bir nezaket göstermeksizin hemen yatmak istiyorlardı. En küçük sevecenlik göstermeksizin ve tabii parasız. Erkeklerle ilgili olarak duyduğum dehşet duygusu o kadar ileri gitti ki kimsenin bana dokunmasına izin vermez oldum. Bir sürü oynaşma kuralı vardı. Bunları sapıkça buluyordum. Oğlanlar bir kızla 2 akşam üst üste çıktılar diye hemen oynaşa başlama hakkını kendilerinde görüyorlardı. Kızlar da en küçük bir istek duymasalar bile razı geliyorlardı. Sadece kural bu diye. Ve tabii adamın bir daha onunla çıkmayacağından ve oğlanların sağda solda onun frijit bir karı olduğunu söylemelerinden korktuklarından. Ben böyle davranmıyordum, bunu istemiyordum da. Birinden çok hoşlansam da bir noktayı hemen açıklığa kavuşturuyordum. Beni sürüklemeye çalışma diyordu. Bana dokunma. Bir şey olacaksa bırak, ilk hamle benden gelsin. Berlin'den uzak kaldığım bu 6 ay içinde hiçbir zaman o ilk hamleyi yapmadım. Hala birisi benimle yatmak istediği o an ilişkimiz bitiyordu. Tabii geçmişimden dolayı ödemem gereken bir faturanın da rolü vardı bunda. İşe çıkmanın hiçbir zaman benimle bir ilgisi bulunmadığına kendimi inandırmış olsam da kendime bunun sadece eroin müptelalığının kaçınılmaz bir yönü olduğunu telkin etsem de erkeklerle ilişkimde bu tecrübelerim her an gözümün önündeydi. Tiplerin davranışları bende çoğu zaman yine sömürülmek istediğim izlenimi uyandırıyordu. Sınıfımdaki kız arkadaşlarımla erkeklerle geçirdiğim deneylerden biraz bir şeyler aktarmaya çalışıyordum. Tabii bunların nasıl deneyler olduğunu onlara tam olarak söyleyemiyordum. Ve hiçbir zaman onlara mesajımı ulaştıramıyordum. Sınıfımın dert dinleme köşesi gibiydim. Hepsi oğlanlarla aralarında çıkan sorunları bana anlatıyorlar ve akıl soruyorlardı. Çünkü onlardan daha tecrübeli olduğumu anlamışlardı ama onlara asıl söylemek istediklerimi hiçbir zaman anlayamazlardı. Kızların çoğu sanki sırf erkekler için yaşıyordu. İlişkilerdeki hüküm süren bütün ilkel şiddet unsurunu olduğu gibi kabul ediyorlardı. Bir adam sevgilisini bırakıp başka bir kızla çıkmaya başladığı zaman adama değil de yeni sevgilisine bozuluyorlardı. Artık o kız onlar için domuz, en rezil orospu filan oluyordu ve birçok kıza en çekici gelen adamlar da en acımasız tiplerdi. Bütün bunları bir sınıf gezisinde gayet güzel anladım. Pufalz yöresinde bir gezi yapıyorduk. Kaldığımız pansiyonun hemen yakınında bir diskotek vardı. Kızların çoğu daha ilk akşam oraya gitme zorunluluğunu hissetti. Geri geldiklerinde oradaki motosikletli tipleri anlata anlata bitiremiyorlardı. Motosikletli tipleri hayrandılar. Sonra bu diskoya bir göz attım ve orada neler olup bittiğini çabucak anladım. Oraya çevreden motosikletli ve arabalı tipler okul gezisi yapan öğrenci kızları tavlamaya geliyorlardı. Bizim sınıfın kızlarına bu diskoda o tiplerin onları sadece sömürdüğünü anlatmaya çalıştım. Diskonun açıldığı saatten bir saat önce bu kızlar aynanın karşısına geçip boyanıyor, saçlarıyla oynuyorlardı. Ondan sonra da saçları bozulmasın diye kımıldamıyorlardı. Bütün benliklerini ayna karşısında bırakıyorlardı. Artık sırf motosikletli tiplerin hoşuna gidecek bir maskeydiler. Bunu gördüğüm zaman acayip bozuluyordum. Aslında bir bakıma kendi halimi de hatırlatıyordu bunlar bana. Önce esrar piyasasındaki, sonra eroin piyasasındaki tiplerin hoşuna gitmek için yüzümü boyayıp kılık değiştirmiştim. Sadece bir eroinci hatun olabilmek için ben de bir bakıma benliğimden vazgeçmiştim. Bütün sınıf gezisi bu rezil kız avcılarının etrafında döndü. Halbuki kızların çoğunun köyde belli bir sevgilisi vardı. Aynı odada kaldığımız Elka, ilk akşam saatlerce sevgilisine mektup yazdı. İkinci akşam diskoya gitti ve bayağı sarsılmış bir halde döndü. Bana bir tiple öpüşüp oynaştığını söyledi. Bunu sırf öteki kızlara, tiplerden birinin de onunla ilgilendiğini göstermek için yaptığını sanıyorum. Sevgilisine karşı vicdan azabı duyuyordu. Hatta ağlamaya başladı ancak motosikletli tipe aşık olduğuna inandırmıştı kendini. Tabii köydeki sevgilisinin motosikleti yoktu. Ertesi akşam iyice tükenmiş halde geldi ve bu defa yalnız ağladı. Birlikte olduğu tip bizim sınıftan başka biri için "Baksana, şu kızdan iş çıkar mı, ne dersin?" diye sormuştu. Daha da beteri vardı. Kadın öğretmenlerden biri Rosie adındaki kızı bir tipli arabada iş bitirirken enseledi. Rosie yürüyemeyecek kadar sarhoştu. Herif ona tonla romlu Coca-Cola içirmişti. Rosie henüz bakireydi ve tabii bu olay onu mahvetmişti. Öteki kızlar Rosie'ye ne yapılması gerektiği konusunda bir toplantı düzenlediler. Rosie'yi sarhoş edip şöyle ya da böyle ırzına geçen adama zerrece kızmamışlardı. Hepsi Rosie'nin eve geri gönderilmesini istiyordu. Karşı çıkan tek kız bendim. Çünkü kızların hepsi aslında bu olay üzerine öğretmenlerin diskoyu yasaklamasına bozulmuştu. Kısaca bunlar sadece kendileri oynaşıp sevişmek istiyordu. Kızlar arasında herhangi bir birlik, beraberlik duygusunun olmaması beni oldukça etkilemişti. En azından araya bir adam girdiği zaman her arkadaşlık bitiyordu. Bir bakıma bunun evden hiçbir farkı yoktu. Babsi, Stella ve benim aramızdaki dostluk da böyle bozulmuştu. Aslında sınıftakilerle bu olaylarla olan doğrudan bir ilgim yoktu ama yine de bunlar beni umutsuzluğa düşürüyordu. Sınıf gezisinin son iki gününde ağır bir geri dönüş yaşadım. Sabahtan akşama sarhoştum. Buna rağmen artık bu dünyayla başa çıkmaya kararlıydım. Artık kaçmayı düşünmüyordum. Kaçtığımda yine uyuşturucuların ortasına tepe taklak düşeceğimi biliyordum. Bunun bana hiçbir şeyi kazandırmayacağını söylüyordum kendime tekrar tekrar. Bir orta yol olmalı diye düşünüyordum. Bu iğrenç topluma boyun eğmemek ama yine de onunla başa çıkabilmek gerek. Sonra bana huzur veren birini buldum. Her şeyi biliyor gibiydi. Buna rağmen onunla rahatça konuşabiliyordum. Hayal kurabiliyordu ama her şeyde pratik bir çözüm buluyordu. O da bir sürü olayı iğrenç buluyordu. Fakat insan başarıyı kazanırsa bir gün bu topluma karşı bağımsızlığını elde edebileceğini söylüyordu. Önce iş adamı olup para yapmak niyetindeydi. Ondan sonra da Kanada ormanlarında bir ağaç ev satın alıp oraya yerleşmek istiyordu. Tıpkı Detlef gibi onun için de Kanada hayallerindeki yerdi. Lise öğrencisiydi. Sonunda beni öğrenme hastalığına itti. Gülünç, değersiz bir diploma için değil, kendisi için çalıştığında benim durduğum aşağı statüdeki okulun bile insana bir şey kazandırdığını fark ettim. Korkunç okuyordum. Öyle fazla ince eleyip sık dokumadan ne bulursam. Mesela hem Goethe'nin Werther'ini hem de Doğu Alman yazar Plantzorf'un Werther'ini okudum. En çok Hermann Hesse'in ve özellikle Erich Fromm'u okuyordum. Erich Fromm'un Sevme Sanatı benim için adeta kutsal kitap oldu. Bazı sayfalarını ezbere biliyordum çünkü bunları tekrar tekrar okuma ihtiyacı hissediyordum. Bu kitaptan bazı pasajları bir kağıda yazıp başucuma astım. Bu Fromm harika bir adamdı. Gerçekten ne olup bittiğinin farkındaydı. İnsan onun yazdıklarına uygun davranırsa hayatı anlamlı kılabilirdi herhalde. Çünkü o zaman başa çıkabilirdi hayatla. Yalnız bu kurallara göre yaşamak biraz zordu. Çünkü kuralları başkaları bilmiyordu. Erich Fromm'dan bu dünyada kendi ilkelerine göre yaşamayı nasıl becerdiğini öğrenmek isterdim. En azından gerçeğin onun sözleriyle her zaman göğüslenemeyeceğini öğrendim. Ne olursa olsun bu kitap okulda okumamız gereken en önemli şey olmalıydı. Fakat sınıfta bundan söz etmeye cesaret edemiyordum. Çünkü ötekiler yine aptalca bakacaklardı bana. Bir defasında üzerinde durulan bir konuya içinde bir cevap bulurum diye derste kitabı açıp okudum. Öğretmen kitabı gördü. Kapağına bakıp hemen elimden aldı. Dersten sonra kitabı geri istediğimde, "Demek hanımefendi derste pornografi kitapları okuyor. Kitap şimdilik bende kalacak," dedi. Bunu gayet ciddi söylemişti. Ya From adı ona bir şey hatırlatmıyordu ya da sadece From marka prezervatifi düşünüyordu. Sevme sanatı adı da hemen pornografiyi aklına getiriyordu. Sevgi böyle içi geçmiş insanlar için ne anlam taşıyabilir ki? Uyuşturucu müptelası eski bir fahişenin porno kitaplarıyla sınıftaki çocukların ahlakını bozmaya çalıştığını düşünüyordu. Ertesi gün kitabı bana geri getirip sakıncalı olmadığını söyledi. Yalnız yine de okula getirmemeliymişim çünkü kitabın adı yanlış anlamalara yol açabiliyormuş. Aslında Fromm'un kitabı gibi önemsiz bir olaydan daha fazla moralimi bozan olaylar da geçiyordu. Müdürle başım derde girdi. O da tümüyle içi geçmiş, tavşan gibi ürkek bir adamdı. Müdür olmasına rağmen en küçük bir otorite kırıntısına sahip değildi. Cezalarla, bağırıp çağırmalarla bu noksanlığını gidermeye çalışıyordu. Sabah onun dersi olduğu zaman önce bir şarkı söyleyip jimnastik yapmamız gerekiyordu. Uyanmak için diyordu. Onun dediğini aynen yapmayan iyi not alamıyordu. Müzik dersine de o geliyordu. Bize bir iyilik edip bizi ilgilendiren müzikten bahsetmeye kalkıyordu habire. Günümüzün caz müziği üzerinde bir takım laflar geveleyip duruyordu. Gerçekten ne kastettiğini bilmiyordum. Belki de pop müziği demek istediğini düşündüm ve günümüzün caz müziği diyerek neyi kastediyorsunuz diye sordum. Pop ve rock cazdan çok farklıdır. Belki yine yanlış bir edayla söylemiştim bunu. Muhtemelen lafa başlarkenki amacımı unutmuştum yine. Neyse ama müdür fena kızdı. Felaket bağırdı ve beni sınıftan attı. Kapıda durumu düzeltmeye çalıştım. Bir yanlış anlamı olmuş olmalı falan dedim. Beni geri çağırdı ama geri de dönemedim. Ders boyunca dışarıda kaldım. Hiç değilse hemen soluğu evde almayacağı kadar kendime hakim olmuştum. Sonraki derste müdürün odasına çağrıldım. İçeri girdiğim an elindeki dosyayı gördüm. Berlin'den gönderilen evrakı ilk bakışta tanıdım. Dosyayı karıştırıp okur gibi yapıyordu. Sonra burasının Berlin olmadığını söyledi. Üstelik zaten bu okulda yalnızca misafirmişim. Bu koşullarda istediği an beni okuldan atabilirmiş. Misafir gibi davranmam gerekiyormuş. Bu olaydan sonra deliye döndüm. Okula hiç gitmek istemiyordum. Zaten çok daha önemsiz olaylarda bile ruhen çöküyordum. Bunlara karşı koymayı başaramıyordum. Bu aptaldan sana ne, ne etkileniyorsun diyemiyordum kendime. Oysa o senden daha güçsüz baksana. Ancak bu evrakla sana karşı kendini savunabiliyor diyemiyordum. Bu olay üzerine o cafcaflı büyük hayalleri yeniden bir yana ittim. Arkadaşımın etkisiyle okuldan mezun olduktan sonra ayrımsız bir okula geçmeyi düşünmüştüm. Benim okuduğum türdeki okullardan çıkan öğrenciler için öğrenimini daha ileri götürmenin ne kadar zor olduğunu bildiğim halde. Oysa artık okulun lafını bile duymak istemiyordum. Bunu başaramayacağıma emindim. Psikolojik yetenek testleri, öğretmenler konferansının özel izni ve bu düzeydeki bir okulun öğrencisi kalmamak için gereken bütün koşulları elde edemem herhalde diye yargıya varmıştım. Ve nereye gitsem Berlin'den gönderilen evrakın da peşimden geleceğini biliyordum. Aklı başında bir arkadaşım vardı. Zamanla köyün gençleriyle de ilişki kurdum. Bir bakıma onlardan hoşlanıyordum. Benden çok farklıydılar ama en azından kasabadakilerden daha iyi durumdaydılar. Köydeki gençler arasında gerçek bir birlik vardı. Hatta küçük bir kulüp lokali yaratmışlardı kendilerine. Orada karı kız avcısı tipler yoktu. Oğlanlar bazen içkiyi biraz fazla kaçırsalardı bir tür eski moda düzen hakim sürüyordu. Onlardan çok farklı olduğum halde beni aralarına alıverdiler. Bir süre onlar gibi ya da arkadaş gibi olabilirim diye düşündüm fakat bu işi fazla sürdüremedim. Arkadaşım nihayet benimle yatmak isteyince ondan ayrıldım. Bunu kesinlikle yapamazdım. Detlef'i hala seviyordum. Onu düşünmek istemediğim halde sık sık aklıma geliyordu. Bazen ona mektup yazıyordum. En son yanında kaldığı sürekli müşterisi Rolf'a göndermeyi düşünüyordum mektupları. Ama her defasında bu mektupları göndermeyecek kadar aklı başında davranıyordum. Sonra bir ara Detlef'in yine hapse girdiğini duydum. Stella da hapisteydi. Sık sık Detlef ve Sterla'yı düşünüyordum. Çevrede köyümdeki yaşıtlarım arasında kendisini yakın hissettiğim gençler vardı. Bunlarla daha rahat dertleşebiliyor, sorunlarımdan daha serbestçe söz edebiliyordum. Onlar tarafından kabul edilmiştim ve geçmişimi öğrenmelerinden korkmuyordum. Dünyayı neredeyse tıpkı benim gibi görüyorlardı. Onların yanındayken çevreye uyum sağlamak için içimden gelenleri bastırmak ve başka türlü davranmak zorunda değildim. Duygularımız çok benzeşiyordu. Buna rağmen onlarla pek yakın ilişkiye girmemeye çalışıyordum. Çünkü hepsi de esrar çekiyorlardı. Annem, teyzem, ben hepimiz Almanya'da uyuşturucu maddelerin hiç bulunmadığı bir köşesine geldiğimi sanmıştık. En azından ağır uyuşturucuların bulunmadığını sanıyorduk. Gazetelerde de eroin üzerine bir şeyler yazıldığı zaman hep Berlin'den söz ediliyordu ya da arada bir Frankfurt'tan. Sen bu yörelerin tek eski eroin mankızısın diye düşünmüştüm. Teyzemle ilk çarşıya çıktığım gün durumu daha açık seçik gördüm. 1978 başlarında teyzemle Norderstad'a alışverişe gitmiştik. Norderstad, Hamburg yakınlarında yeni binalardan oluşan bir banliyö kenti. Daha önceki seferler arabada giderken sağda solda biraz uçuk tiplere bakardım. Bunlar eroin mi, esrar mı çekiyor yoksa sadece öğrenci mi diye merak ederdim. Norderstad'da sosis yemek için bir self servis lokantasına gitmiştik. Bir masada birkaç yabancı oturuyordu. İkisi birden kalkıp başka bir masaya geçti. Nereden bilmiyorum ama içime burada eroinli bir dümen dönüyor hissi geldi. Eğli bir iş çevirirken yabancıların nasıl davrandığını az çok biliyordum. Teyzeme şüphemi açık etmeden oradan çıkmamız için üsteledim. 100 metre ileride Blue Jean satan bir dükkanın önünde Norderstad piyasasına daldık. Ortalığın eroin kaynadığına tabii hemen uyandım. Sonra sanki herkes bana bakıyormuş gibi geldi. Beni eroinman olarak tanıyorlardı sanki. Böyle bir garip hisse kapıldım. Oynattım adeta. Tamamen panik içindeydim. Teyzemi kolundan tutup hemen oradan uzaklaşmamız gerektiğini söyledim. O da uyanmıştı aslında. Niye? Artık bunlarla hiçbir ilgin yok ki dedi. Bırak, karşılaşmaya hazır değilim henüz dedim. İşte artık kaçmayı düşünmediğim an gelmişti. Artık bir daha eroinle hiçbir işim olmayacağına gerçekten inandığım andı o. Bunların beni tanıması bir şok olmuştu benim için. Eve gelince hemen üstümdekileri çıkardım, makyajımı sildim. Sivri topuklu çizmelerimi bir daha giymedim. O günden sonra bizim sınıftan herhangi bir kız gibi görünmeye çalıştım. Ama sonra yine de kulüpte esrar içen ve hap alan insanlarla daha sık bir araya gelmeye başladım. Ara sıra bir pipodan iki nefes çektim. Birkaç defa da almaktan çekindim. Bayağı güzel bir grubun içine girmiştim. Gruptakilerin çoğu çıraktı. Çevredeki köylerden geliyorlardı. Hepsi de bir sürü şey biliyordu. Okuldakilerin çoğu gibi sersem değildi bunlar. Gerçekten düşünmeye çalışıyorlardı. Onlarla konuşmak bana bir şeyler kazandırıyordu. Her şeyden önce bu grupta şiddet yoktu. Her türlü saldırganlık reddedilmişti. Tümüyle barış hüküm sürüyordu. Bir defasında saf saf bütün bunların ilaçsız, dumansız niye becerilemediğini sordum. Sorumu aptalca buldular. Bütün günün pisliğini başka türlü nasıl üzerlerinden atacaklardı ki? Biri dışında hepsi işlerinden acayip bezmişti. Bu çocuk sendika üyesi ve iş yerinde gençlik temsilcisiydi. Gün boyu yaptıklarını kendisi için bir şekilde anlamlı kılabiliyordu. İş yerlerindeki gençler için bir şeyler yapıyor, uğraşıyordu. Bu da ona güven veriyordu. Gençliğin bu halini değiştirebileceğini de düşünüyordu. Kafayı bulmak için çok kere esrara bile ihtiyacı yoktu. Sadece bir iki yudum kırmızı şarap içiyordu. Ötekilerse yaptıklarında hiç ama hiçbir anlam göremiyorlardı. İşten bezgin ve sinirli dönüyorlardı. Bir arada oturduğumuz zaman biri ustasıyla çıkan sorunu anlatmaya başlasa bir başkası "Şu iş yeri maceralarını anlatmayı bırak artık." diyordu. Ardından hemen bir pipo turlamaya başlıyordu. Onlar için paydos saati asıl o anda başlıyordu. Ben yine onlardan şanslıydım. Okul bana bazen zevkli bile geliyordu ama bir yandan da onlar gibiydim. Okuldaki öğrendiklerimizin, bütün o gerilimin, koşuşturmanın ne işe yarayacağını da pek bilmiyordum. Hele ne üniversiteye girmenin ne de bir üst statüdeki liseye geçmenin imkansızlığı belli olduktan sonra. Ayrıca eski bir müptela olarak da diploma derecen ne kadar iyi olursa olsun hoşuma gidecek bir iş bulamayacağımı da anlamıştım. Okulu iyi bir dereceyle bitirdim ama staj yeri bulamadım. Yalnız işsiz gençleri sokağa atmamaya yarayan bilmem ne yasasına göre idare eden bir iş buldum. Eroin'i bırakalı bir yıl oldu ama tabii gerçekten temiz hale gelene kadar birkaç yıl geçmesi gerektiğini biliyordum. Şimdilik büyük bir sorunum yok E ile ilgili. Akşamları grubumuzla bir araya geldiğimiz ve kırmızı şarap içtiğimiz zaman pipoda bir iki tur dönmüşse bütün günlük dertlerimiz yok oluyor. Okuduğumuz kitaplar üzerine konuşuyoruz. Sihirbazlıkla, parapsikolojiyle, Budizmle ilgileniyoruz. Hayatı zevkli hale getirmiş insanlar arıyoruz. Onlardan bir şeyler öğrenmek için çünkü oldukça kötü günler geçirdik. Grubumuzdan bir kız hemşirelik öğrencisi bize hap getirdi. Bir süre yine valyumla keyif yaptım. Amfetaminli haplara dokunmuyordum çünkü kabus görmekten korkuyordum. Gruptakiler LSD ile kafayı buluyor. Kasabamızda ağır uyuşturucuların piyasası yok. Ağır uyuşturucuları kullananlar çoğunlukla Hamburg'a takılıyor. Burada el satıcıları da yok. Berlin, Hamburg ya da Norderstadt'taki kadar kolay E'nin etkisine kapılınmıyor burada. Ancak E istedikten sonra bulmak zor değil tabii. İlişkileri olan tipler var. Bazen tam uyuşturucu işportacısı olan bir takım satıcılar geliyor. Bunlardan birine kafa bulmaya yarar ne var diye sordunuz mu? Cevabı şu oluyor. Hangisinden istiyorsun? Valium, Valeron, Esrar, amfetaminliler, kokain yoksa E mi? Grubumuzdakilerin hepsi uyuşturucular konusunda kendilerini kontrol ettiklerine inanıyorlar. Gerçekten de en azından bazı şeyler Grubstadt'ın 3-4 yıl önceki halinden oldukça farklı. Grubumuzdakilerin uyuşturucularla vardığı özgürlük bambaşka. Felaket gürültülü bir müzikle kendimizi sersemletmek için diskoya ihtiyacımız yok. Kurfürstenstrasse'nin reklam ışıkları altında özgürlük aramak bu gruptakilere anlamsız gelir. Tamamen doğaya kaptırmak kendimizi. Hafta sonlarında arabayla Schleswig-Holstein eyaletinin şu ya da bu yöresine gidiyoruz. Orada da herhangi bir yerde arabayı bırakıp dolaşmaya başlıyoruz. Güzel bir köşe bulana kadar. Çok kere bir bataklık kenarında oluyoruz. Normal olarak başka bir insanın hayatta gelmeyeceği yerlerde eğleniyoruz. En büyük olay da kireç kuyusu. Arazinin ortasında kocaman bir çukur bu. Neredeyse 1 kilometre uzunluğunda 200 metre genişliğinde. Derinliği de hemen hemen 100 metre var. Duvarları dimdik. Aşağısı bayağı sıcak oluyor. Rüzgardan eser yok. Çukurun dibinde başka hiçbir yerde görmediğim bitkiler yetişiyor. Bu serap vadisinin içinden berrak dereler akıyor. Duvarlardan çağlayanlar fışkırıyor. Bembeyaz duvarlar suyla pas rengine dönüyor. Her tarafta eski çağlardan kalma bir takım hayvanların kemikleri var. Belki de mamut kemiği bunlar. İş günlerinde korkunç bir gürültü çıkaran dev kepçe, konveyörler falan hafta sonunda öyle sessizler ki sanki yüzyıllardır böyle duruyorlar sanırsınız. Makinelerin dışı da kireçten bembeyaz olmuş. Seraplar Vadisi'nde tümüyle yalnızız. Dış dünya ile aramızda dimdik kireç duvarlar var. Dışarıdan hiç ses sızmıyor buraya. Tek duyulan duvardan fışkıran küçük şelalelerin şırıltısı. Bu kireç kuyusunda üretim durdurulduktan sonra kuyuyu satın almayı hayal ediyoruz. Orada kendimize ağaç kütüklerinden bir ev yapalım. Kocaman bir sebze bahçesi yaratalım. Hayvan yetiştirelim. Yaşamak için sürekli her şeyi bir araya getirelim diyoruz. Sonra çukurun tek giriş çıkışını havaya uçurmak istiyoruz. Nasıl olsa bir daha yukarı çıkmak içimizden gelmeyecek ki. Kitabın sonu. 23 Ağustos 1999.